Ayrım Altı Kurtuluş Projesi and Evair, sayfa 63. Sonraki 6 saati marjinal testler yaparak geçirdim. O süre zarfında subaylar odadan ayrıldılar, geriye sadece Strat kaldı. Sabrını takdir etmeliydim. Gözlem odasında oturup arada sırada ben ne yapıyorum diye kontrol ederek tabletinde çalışmıştı. Hava kilidinden geçip gözlem odasına girdiğimde kafasını kaldırdı. ''Ne buldun?'' diye sordu. Elbisenin fermuarını açıp üzerimden çıkardım. Dolu bir mesane. Tabletine bir şeyler yazdı, bunu düşünmemiştim. Bu gece karantina alanına bir tuvalet taktıracağım. Kimyasal tuvalet olması gerekecek, oraya tesisat bağlayamayız. Peki nasıl diyorsan dedim, işimi görmek için tuvalete gittim. Döndüğümde Strat gözlem odasının ortasına ufak bir masayla iki sandalye çekmişti. Sandalyelerden birinde oturuyordu ve diğer sandalyeyi işaret etti. Otursana. Şimdi işim. Otur. Oturdum. Buyurgan bir havası vardı, ona şüphe yok. Ses tonuyla ya da genel kendine güvenen tavrıyla alakalıydı belki de. Her halükarda o bir şey dediğinde dediğini yapmak gerek olduğunu hissediyordunuz. ''Şimdiye dek ne öğrendin?'' diye sordu. ''Daha bir gün çalıştım.'' dedim. ''Ne kadar çalıştığını sormadım. Şimdiye dek ne öğrendiğini sordum.'' Kafamı kaşıdım. Elbisenin içinde saatler geçirdikten sonra iyice terlemiştim ve kötü koktuğumu varsayıyordum. Noktacıklar, tuhaf. O noktacıkların neden yapıldığını bilmiyorum ve bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. ''Burada olmayan, ihtiyaç duyduğum bir cihaz var mı?'' diye sordu. ''Hayır, hayır, isteyebileceğim her şey var burada. Sadece bu cihazlar noktacıklar üzerinde işe yaramıyor.'' Sandalyeye yaslandım. Koca günü ayaklarımın üzerinde geçirmiştim ve kısa bir süreliğine de olsa dinlenmek güzeldi. İlk denediğim şey X-ray spektrometresi oldu. Bu cihaz örneğe radyasyon uygulayıp örneğin foton salgılamasını sağlıyor ve fotonların dalga boylarından hangi elementlerin mevcut olduğunu öğreniyorsunuz. Peki burada ne öğrendin? Hiçbir şey. Gördüğüm kadarıyla bu noktacıklar X-ray'leri emiyor. Sadece X-ray'ler noktacıkların içine giriyor ve çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu çok acayip. Böyle davranan başka bir şey gelmiyor aklıma. Peki, tabletine birkaç not aldı. Bana başka ne söyleyebilirsin? Sonra da gaz kromatografisi denedim. Bunda da örneği buharlaştırıyorsun, ardından da ortaya çıkan gazdaki elementleri ya da bileşenleri tanımlıyorsun. Bu da işe yaramadı. Peki niçin? Ellerimi havaya kaldırdım. Çünkü lanet şeyler buharlaşmıyor. Ondan sonra da sırasıyla ocaklar, fırınlar, potalı ocakları denedim ve onlardan da bir sonuç alamadım. Noktacıklar 2000 santigrat dereceye kadar çıkan sıcaklıklardan etkilenmiyorlar. Sıfır. Ve bu tuhaf mı? Acayip tuhaf hem de dedim. Ama bu şeyler güneşte yaşıyorlar. En azından kimi zamanlar. O yüzden ısıya karşı yüksek dirençlerinin olması mantıklı. ''Güneşin üzerinde mi yaşıyorlar?'' dedi. ''Yani bir yaşam formu bunlar.'' ''Bundan hemen hemen eminim, evet.'' ''Açıkla.'' ''Yani hareket ediyorlar. Mikroskopta açık açık görülüyor bu. Bu kendi başına noktacıkların hayatta olduğunu kanıtlamaz. Hareketsiz şeyler statik elektrik ya da manyetik alan gibi şeyler yüzünden sürekli hareket eder zaten. Ama dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu. Tuhaf bir şey.'' Bu da parçaların yerine oturmasını sağladı. Peki? Birkaç noktacığı vakuma koyup bir spektrograf testi yaptım. Işık yayıyorlar mı diye basit bir test. Yayıyorlar tabii ki. 25.984 mikron dalga boyunda kızılötesi ışık yayıyorlar. Bu Petrova frekansı. Petrova hattını oluşturan ışık. Bunu bekliyorduk. Ama sonra sadece hareket ederken ışık yaydıklarını fark ettim. Ve çok ışık yayıyorlar. Yani bize göre çok değil tabii. Ama tek hücreli bir organizma için muazzam. Peki bu ne işimize yarıyor? Kafadan biraz hesap yaptım. O ışık sayesinde hareket ettiklerinden hemen hemen eminim. Strat bir kaşını kaldırdı. Anlamıyorum. İster inan ister inanma, ışığın momentumu vardır dedim. Bir kuvvet harcar. Uzay boşluğundayken bir el fenerini açarsanız mini minnacık bir itiş kazanırsınız. Bunu bilmiyordum. Artık biliyorsun ve mini minnacık bir kütle için mini minnacık bir itiş, etkili bir itiş sağlayabilir. Noktacıkların ortalama kütlesini 20 piktogram olarak ölçtüm. Bu arada bunu ölçmek epey zamanımı aldı. Ama bu laboratuvar ekipmanları bir harika. Her neyse, gördüğüm hareket yayılan ışığın hareketiyle uyumlu. Tabletini masaya koydu. Belli ki o nadir tüm dikkatini toplama başarısını göstermişti. Bu doğada yaşanan bir şey mi? Başımı iki yana salladım. Mümkünatı yok. Doğadaki hiçbir şeyde bu tarz bir enerji deposu yok. Bu noktacıkları ne kadar enerji yaydıklarını anlamıyorsun. Bu kütlelerine denk bir enerjiye yakın. E eşit mc kare hesabı. Bu ufak noktacıkların içinde akla mantığa uymayan seviyelerde enerji var. Eh dedi, sonuçta güneşin üzerinden geldiler ve güneş enerji kaybediyor. Evet, bu yüzden bunların bir yaşam formu olduğunu düşünüyorum dedim. Enerji tüketiyor, bunu anlamadığımız bir şekilde depoluyor, sonra da itiş olarak kullanıyor. Bu basit bir fiziksel ya da kimyasal süreç değil, bu kompleks ve hedefli. Böyle bir şeyin evrimleşmiş olması gerekir. Yani Petrova hattı, ufacık roketlerden oluşuyor. Muhtemelen ve bahse varım, biz o alandan gelen ışığın ufak bir kısmını görüyoruzdur. Kendilerini Venüs'e ya da Güneş'e itmek için kullanıyorlar ışığı, ya da ikisine de, bilemiyorum. Mesele şu ki ışık seyahat ettikleri yönün tersine doğru yayılacak. Dünya o hizada değil, o yüzden biz sadece yakındaki uzay tozlarından yansıyan ışığı görebiliyoruz. Neden Venüs'e gidiyorlar diye sordu ve nasıl çoğalıyorlar? İyi sorular. Bu sorulara verebilecek bir cevabım yok. Ama bunlar tek hücreli uyarıcı tepki organizmalarıysa muhtemelen mitoz bölünme yapıyorlardır. Durakladım. Bu hücrenin kendisini ikiye bölüp ortaya iki hücre çıkmasına... Evet, o kadarını biliyorum. Teşekkürler. Kafasını tavana kaldırdı. İnsanlar eğer varlarsa uzaylı yaşamla ilk temasımızın uçan dairelere binen küçük yeşil adamlarla olacağını varsaymıştı. Basit, zeki olmayan bir türü hiç düşünmemiştik. Evet dedim, yol üzerindeyken selam vermek için uğrayan vulkanlar değiller. Bunlar uzay algi. İstilacı bir tür, Avustralya'daki dev kara kurbağaları gibi. Güzel benzetme, başımla onayladım ve nüfusları artıyor hızla. Sayıları ne kadar artarsa o kadar güneş enerjisi tüketirler. Çenesini çimdikledi. Yıldızlarla beslenen bir organizmaya ne derdin? Yunan ve Latince kelime köklerini hatırlamaya çalıştım. Sanırım ona astrofaj derdim. Astrofaj dedi. Bunu tabletine not etti. Pekala, işine dön, nasıl ürediklerini öğren. Astrofaj. Bu kelime tüm kaslarımın gerilmesine neden oluyor. Kurşun ağırlık gibi üzerime çöken bir dehşet. İsmi bu işte. Dünyadaki tüm yaşamı tehdit eden şey astrofaj. Yakınlaştırdığım güneş görüntüsünün bulunduğu monitöre göz atıyorum. Güneş lekeleri fark edilir derecede yer değiştirmiş. Peki, demek ki bu gerçek zamanlı bir görüntüymüş, bunu bilmek güzel. Bir dakika, bu güneş lekelerinin doğru hızla hareket ettiklerini sanmıyorum. Kronometreyi kontrol ediyorum, sadece 10 dakikadır düş kuruyormuşum. Güneş lekeleri bir derecenin çok ama çok az bir miktarında hareket etmeliydi. Ama ekranın yarısını geçmiş durumdalar. Hareket etmeleri gereken mesafeden çok daha ötedeler. Togam'dan şerit metreyi çıkarıyorum. Görüntüyü küçültüp güneş ile ekrandaki güneş lekelerinin genişliklerini ölçüyorum. Artık kaba tahmin vakti geçti. Gerçek hesabı istiyorum. Güneş diski ekranda 27 santim, güneş lekeleri de 3 milim ve 10 dakikada genişliklerinin yarısı kadar, yani 1,5 milim hareket etmişler. Aslında kronometreme göre 517 saniye geçmişti. Kolumla biraz daha hesap yapıyorum. Bu çözünürlükte her 344.66 saniyede 1 milim hareket ediyorlar. 27 santimi geçmeleri karala karala karala 93 bin saniye sürer. Kümenin güneşin bu yüzünü aşması bu kadar sürecekti yani. Güneşin tamamını aşmaları iki katı zaman alacak. Yani 186 bin saniye. Bu da iki günden biraz daha fazlasına denk geliyor. Olması gerekenden 10 kat daha hızlı. Şu anda baktığım bu yıldız güneş değil. Ben başka bir güneş sistemindeyim. Dördüncü bölüm. Pekala. Şu monitörleri yakından incelemenin vakti geldi de geçiyor. Nasıl oldu da başka bir güneş sistemindeyim? Bunu hiç aklım almıyor. Bu hangi yıldız ki? Aman tanrım öleceğim. Bir süreliğine panikle nefes alışverişim hızlanıyor. Öğrencilerime verdiğim nasihati hatırlıyorum. Öfkelenirseniz derin bir nefes alın, ciğerlerinizi boşaltın ve ona kadar sayın. Sınıfımdaki öfke nöbetleri ve bu sayede büyük ölçüde azalmıştı. Nefes alıyorum. 1, 2, 3. İşe yaramıyor işte, öleceğim burada. Kafamı ellerime gömüyorum. Tanrım neredeyim ben? Anlayabileceğim bir şey bulmak için monitörleri inceliyorum. Bilgi eksikliği çekmiyorum. Aksine çok fazla miktarda bilgi var burada. Her monitörün üst kısmında işe yarar bir etiket bulunuyor. Yaşam destek, hava kilidi durumu, motorlar, robotikler, astrofaj, jeneratörler, santrifüj. Bir dakika. Astrofaj mı? Astrofaj panelini yakından inceliyorum. Kalan 20.906 kilogram. Tüketim hızı 6.045 g bölü saniye. Bu rakamlardan daha da ilginci rakamların altında bulunan şema. Meryem Ana olduğunu varsaydığım gemiyi gösteriyor. Geminin nasıl göründüğüne dair ilk kez fikir sahibi oluyorum. Geminin üst kısmı bir burun konisiyle sonlanan bir silindir. Daha klasik bir roket şekli olamazdı. Kumanda odasının tavanında birleşen konik duvarlarına bakılırsa burası geminin en ön kısmı. Hemen altında laboratuvar var. Şemada o oda laboratuvar olarak işaretlenmiş. Onun da altında uyandığım oda bulunuyor. Ölü arkadaşlarımın bulunduğu oda. Burnumu çekip dolan gözlerimi siliyorum. Şimdi bunun sırası değil. Dikkatimi toplayıp şemayı incelemeye devam ediyorum. O odanın ismi yatakhane. Pekala, bu şema tecrübelerimi doğruluyor ve odaların resmi isimlerini... Güzel, yatakhanenin altında çok daha ufak bir oda bulunuyor. Belki de bir metre yüksekliğinde. Onun da adı depo. Aha, zeminde gözümden kaçan bir panel olmalı. Orayı daha sonra bulmayı tembihliyorum kendime. Ama dahası da var. Çok ama çok dahası. Depo alanının altında kablo kaplaması denen bir alan var. Bunun ne olduğunu ya da neden orada olduğunu bilmiyorum. Onun da altında gemi biraz genişliyor ve benim ufak odamla aynı genişlikte 3 tane silindir göze çarpıyor. 3'ü yan yana. Tahminim bu gemiyi uzayda birleştirdikleri ve en fazla 4 metre çapa sahip şeyleri fırlatabildikleri yönünde. Bu 3 silindirin geminin hacminin yaklaşık %75'ini bunların oluşturduğunu tahmin ediyorum. Adı yakıt. Yakıt alanı 9 alt silindire bölünüyor. Merak ederek bir tanesinin üzerine dokunuyorum ve o yakıt deposunun ekranı beliriyor. Astrofaj 0 kilogram yazıyor. Ayrıca yük at yazan bir düğme de var. Niye buradayım ya da tüm bunlar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Ancak üzerinde yük at yazan bir düğmeye basmayı da kesinlikle istemem. Muhtemelen göründüğü kadar dramatik değildir zaten. Bunlar yakıt tankları. Yakıt tüketildiyse gemi ağırlığını azaltmak ve kalan yakıttan tasarruf etmek için tank atılabilir. Dünyadan kalkan roketlerin birçok kademesi olması da aynı sebepten. Tanklar boşaldıkça geminin bu tankları otomatik olarak atmaması ilginç. Pencereyi kapatıp ana gemi şemasına geri dönüyorum. her büyük yakıt alanının altında dönüş sürücüsü diye adlandırılan trapezoid şeklinde alanlar bulunuyor. Bu terimi daha önce duymadım ama geminin kıçında olduğundan ve adında sürücü kelimesi geçtiğinden bunun geminin itiş sistemi olduğu sonucunu çıkarıyorum. Dönüş sürücüsü, dönüş sürücüsü. Gözlerimi kapatıp bunu hatırlamaya çalışıyorum. Hiçbir şey olmuyor. İstediğimde anılarımı çağıramıyorum. Daha o seviyeye ulaşmadım. Şemayı daha yakından inceliyorum. Bu gemide neden 20 bin kilogram astrofaj bulunuyor? Bu konuda kuvvetli şüphelerim var. Bu yakıt. Hem neden olmasın ki? Astrofaj kendisini ışıkla itebiliyor ve absürt enerji depolama kabiliyetine sahip. Bu konuda kendini geliştirmek için Tanrı bilir kaç milyar yıldır evrimleşiyor olmalı. Bir atın bir kamyonete kıyasla daha tasarruflu olması gibi astrofaj da bir uzay gemisinden daha tasarruflu. Tamam, bu gemide neden bir kucak dolusu astrofaj olduğunu açıklıyor ama geminin bir şemasını neden bu monitöre koymuşlar ki? Bir arabanın şablonunu yakıt göstergesinin üzerine koymak gibi bir şey bu. İlginç bir şekilde şemada odalar hakkında ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Odaların içinde ne olduğu bile yazmıyor. Sadece odaların isimleri var, o kadar. Gel gelelim, şema geminin gövdesine ve kıç kısmına fazlasıyla odaklanıyor. Yakıt alanlarından dönüş sürücülerine uzanan kızıl borular görüyorum. Herhalde yakıt motora bu şekilde ulaştırılıyor. Öte yandan bu boruları geminin gövdesinde de görüyorum ve kablo kaplaması alanının içinden de geçiyorlar. Kısacası astrofaj yakıtının çoğu yakıt tankında ama aynı zamanda geminin gövdesindeki bir kabukta da var. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Bir de adım başı sıcaklık göstergeleri var. Sıcaklık önemli olmalı. Çünkü gövde boyunca birkaç metrede bir göstergeler var ve her biri 96.415 dereceyi gösteriyor. Hey, bu sıcaklığı biliyorum ben. Tam bu dereceyi biliyorum. Nereden biliyorum bunu? Hadi sene beyin, hadi sene. 96.415 derece Celsius yazıyordu ekranda. Hah dedim. Ne oldu diye sordu Stratemen. Laboratuvardaki ikinci günümdü. Strat astrofaja bir tek benim bakmam konusunda ısrarcıydı. En azından bir süreliğine. Tabletini masaya bırakıp gözlem odasının camına yaklaştı. Yeni bir şey mi buldun? Sayılır. Bir astrofajın ortam sıcaklığı 96.415 santigrat derece. Bu oldukça sıcak değil mi? Evet, neredeyse suyun kaynama derecesi dedim. Dünyada yaşayan herhangi bir canlı için bu ölümcül olurdu. Ama güneşin yanında rahatlıkla yaşayan bir şey için kim bilir? Bunu önemli kılan nedir? Daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklara düşmelerini sağlayamıyorum. Çeker ocakta yaptığım deneyi işaret ettim. Birkaç astrofajı bir saatliğine buz gibi suya koydum. Onları sudan çıkardığımda sıcaklıkları 96.415 santigrat dereceydi. Sonra da birkaçını laboratuvar ocağında 1000 dereceye koydum. Onları çıkardığımda yine 96.415 derece. Strat pencerenin önünde volta atmaya başladı. Belki fazlasıyla iyi bir yalıtımları vardır. Onu ben de düşündüm. O yüzden bir deney daha yaptım. Çok ama çok ufak bir damla su alıp içine birkaç astrofaj koydum. Birkaç saatin sonunda tüm damlacık 96.415 dereceydi. Astrofaj suyu ısıttı. Yani ısı enerjisi yayabiliyor demektir. Bundan ne gibi bir sonuç çıkarabilirsin diye sordu. Kafamı kaşımaya yeltendim ama sentetik kumaş buna engel oldu. İçlerinde çok büyük miktarlarda enerji depoladıklarını biliyoruz. Bunu vücut sıcaklıklarını korumak için kullandıklarını varsayıyorum. Senin ve benim yaptığımız gibi. Sıcakkanlı bir mikroorganizma mı diye sordu. Omuz siktim. Öyle görünüyor. Bunlar üzerinde daha ne kadar bir başıma çalışacağım? Yeni şeyler keşfetmeyi bırakana kadar. Laboratuvarda tek kişi. Bilim böyle bir şey değil dedim. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce insan olmalı bunlar üzerinde çalışan. Bu konuda senin gibi düşünen başkaları da var dedi. Bugün 3 devlet başkanı aradı. O zaman diğer bilim insanlarına da izin ver.
Hayır.
Niye? Bir anlığına gözlerini kaçırdı, sonra yine pencereden ardından bana baktı.
Astrofaj uzaylı bir mikrop, ya insanlara bulaşabiliyorsa, ya ölümcülse, ya koruyucu elbiseler ve neoprin eldivenler yeteri kadar koruma sağlamıyorsa.
Nefesim kesildi. Bir dakika, ben kobay faresi miyim? Ben kobay faresiyim.
Hayır, öyle değil dedi.
Gözlerimi dikip ona baktım, o da bana baktı, ben de ona baktım.
Peki, tam olarak öyle dedi.
Bin kunduz ya dedim, bu hiç hoş değil.
Dramatik olma dedi, sadece elimi sağlama alıyorum. Astrofajı gezegendeki en zeki kişilere göndersem ve astrofaj onları öldürse ne olurdu bir düşünsene. Tek seferde en ihtiyaç duyduğumuz insanları kaybediverirdik. Bu riski göze alamam.
Surat astım.
Bu uyduruk bir film değil Strat. Patojenler belli canlılara saldırmak üzere uzun bir zaman dilimi içerisinde evrim geçirirler.
Astrofaj dünyaya ilk kez geliyor. İnsanları hasta etmesi mümkün değil. Ayrıca ben de birkaç gündür buradayım ve henüz ölmedim. O yüzden bunları gerçek bilim insanlarına gönder.
Sen de gerçek bir bilim insanısın ve diğer herkes kadar hızlı gelişme kaydediyorsun. Sen tek başına yeteri kadarını yapabiliyorken başkalarının hayatını tehlikeye atmanın bir manası yok.
Şaka mı yapıyorsun dedim. Bunun üzerinde birkaç yüz kişi çalışıyor olsa çok daha fazla ilerleme.
Ayrıca çoğu ölümcül hastalığın minimum 3 günlük bir kuluçka süresi var.
Hah, şimdi oldu. Masasına dönüp tabletini eline aldı. Zamanı geldiğinde dünyanın geri kalanının da sırası gelecek. Ama şimdilik sadece sen çalışacaksın. En azından bana bunların neden yapıldığını söyle. Ondan sonra bunu diğer bilim insanlarına vermeyi konuşuruz.
6. ayrımın sonu. Sayfa 73.